Ayrım 23. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 240. Durumlarının en saçma yanı hiçbir zaman o sıkıntılı yıllarda olduğunca mutlu görünmemiş olmalarıydı. Çünkü gerçekte onları oldukları gibi değişik, yeniliklerden yana, geleneksel düzeni hiçe sayan kişiler olarak kabul etmeye yanaşmayan bir çevrenin gizli düşmanlığına karşı en büyük yengilerini kazandıkları yıllardı o yıllar. Ama Fermina Daza için rollerin en kolayı olmuştu bu. Tanımadan önce onda birçok kuşkulara yol açan sosyete yaşamı, bir atasal anlaşmalar, beylik törenler, önceden bilinen sözcükler dizgesinden başka bir şey değildi. İnsanlar sosyetede birbirlerinin gırtlağına sarılmamak için bunlarla oyalanıyorlardı. Bu taşra yapmacıklığı cennetinin en ağır basan özelliği, bilinmeyene duyulan korkuydu. Fermina Daza çok yalın bir biçimde tanımlıyordu bunu. Toplumsal yaşamın sorunu korkuyu yenmek, evlilik yaşamının sorunu ise can sıkıntısını yenmeyi öğrenmektir. Gelinliğinin upuzun kuyruğu ardından sürükleyerek, sayısız çiçeklerin birbirine karışmış kokuları, valslerin parıltısı, ter içinde erkekler, dış dünyanın onlara gönderdiği bu göz kamaştırıcı tehlikeyi nasıl savuşturacaklarını henüz bilmeksizin ürpererek kendisine bakan kadınlar kalabalığıyla dolu sosyal kulübün giriş salonuna girdiği anda, tanrısal bir esinin açık seçikliğiyle birden bilincine varmıştı bunun. 21 yaşını yeni dolduruyordu. Okula gitmenin dışında hemen hemen hiç evden çıkmamıştı. Ama çevresine bir göz atması, düşmanlarının nefrete kapılmış olmadıklarını, korkudan donup kaldıklarını anlamasına yetti. Onları da kendisi gibi daha çok korkutacak yerde, kendisini tanımalarına yardımcı olma iyiliğini gösterdi. Hiçbiri olmasını istediğinden başka değildi. Tıpkı kentler gibi ona ne iyi görünüyorlardı ne kötü. Yüreğinde onları nasıl tasarlıyorsa öyleydiler. Paris'i bitmez tükenmez yağmurlarıyla, korkunç satıcıları, arabacıların dillere destan kalabalığıyla, dünyanın en güzel kenti gibi anımsayacaktı hep. Gerçekte öyle olup olmamasından değil, en mutlu yıllarının anısına bağlı kalmasından ötürü. Doktor Juvenal Urbino ise kendisine karşı kullanılan silahların aynını kullanıyordu. Yalnız daha ustaca, daha zekice, hesaplı bir ağırbaşlılıkla. Hiçbir şey onarsız olmuyordu. Geçi törenleri, şiir festivali, sanat olayları, yarara piyango çekilişleri, yurtseverlik törenleri, ilk balon yolculuğu, her şeyin içindeydiler. Hemen hemen her zaman da en başta herkesten önce. En mutsuz yıllarında hiç kimse onlardan daha mutlu insanların ne de onlarınki kadar uyumlu bir evliliğin olabileceğini tasarlayamazdı. Babasının bırakıp gittiği ev, Fermina Daza'ya aile sarayının boğuculuğuna karşı bir sığınak sağladı. Başkalarının bakışlarından kurtulur kurtulmaz, gizlice Los Evangelios Parkı'na gidiyor, yeni arkadaşlarını bazı eski okul ya da resim dersinden arkadaşlarını orada kabul ediyordu. Masum bir ihanet. Çocukluk anılarından ona kalan birçok şeyle evli olmayan bir anne gibi dingin saatler geçiriyordu. Yeniden kokulu kargalar satın aldı. Sokak kedilerini toplayıp baksın diye artık yaşlanmış romatizma yüzünden devinimleri biraz ağırlaşmış ama hala evi çekip çevirecek gücü olan Pala Placidia'yı verdi. Florentino Ariza'nın kendisini ilk kez gördüğü, Doktor Juvenal Urbino'nun yüreğini anlamak için ona dilini çıkarttırdığı iş odasını yeniden açıp geçmişin bir tapınağı haline getirdi. Bir kış günü öğleden sonra fırtına kopmadan balkon kapısını kapatmaya gitti. Orada Florentino Ariza'nın parktaki badem ağaçlarının altında sırada sırtında üstüne göre uydurulmuş babasının giysisi, dizlerinin üstünde açık kitabıyla oturduğunu gördü. Ama o güne değin birkaç kez rastladığında olduğu gibi değil, belleğinde kaldığı yaşta gördü onu. Bu görüntünün bir ölüm habercisi olmasından ürktü. Belki de onunla tıpkı onun kendini evini onun için onardığı gibi, onca sevgiyle onardığı bu evde onunla birlikte mutlu olabileceğini kendi kendine söyleme gözü pekliğini gösterdi. Bu varsayım bile korkuttu onu. Çünkü nedenle mutsuz olduğunun bilincine varmasını sağladı. O zaman son gücünü toplayıp kocasını kaçamaklı yanıtlar vermeksizin kendisiyle tartışmaya, onunla yüz yüze gelmeye, kavga etmeye, son horozların öttüğünü işitinceye, günün ilk ışıkları sarayından tel perdeleri arasından sızıncaya, güneş doğuncaya dek gitik cennetlerine kendisiyle birlikte ağlamaya zorladı. Kocası öylesine çok konuşmaktan yüzü gözü şişmiş, uykusuzluktan bitkin, öylesine çok ağlamaktan yüreği yatışmış, Potinlerinin bağcıklarını sıkıladı, kemerini sıkıladı. Erkeklik diye onda hala kalan ne varsa sıkıladı. Peki sevgilim dedi ona. Avrupa'da yitirdikleri aşkı aramaya gideceklerdi. Hemen o sabah bir daha dönmemek üzere. Bu öylesine kesin bir karardı ki, işlerini yöneten Hazine Bankası'na başından beri çeşitli işlere, yatırımlara, kutsal ve ağır işleyen bir sürü kağıtlara dağıtılmış, miktarını bilmediği, yalnızca söylendiği kadar ölçüsüz olmadığını, parayı düşünmek zorunda kalmamasını ancak yettiğini bildiği aile servetinin hemen paraya dönüştürmesi için talimat verdi. Toplanan paralar tam ayar altına çevrilerek azar azar dış ülkelerdeki banka hesaplarına aktarılacaktı. Bu acımasız ülkede kendisiyle karısını öldüklerinde gömülmek için bir karış toprak bile kalmamacasına. Ama Fermina Daza, kendini tersine inanmaya nedenle zorlarsa zorlasın, Florentino Ariza'nın varlığı bir gerçekti. Fermina Daza, kocası ve oğluyla doru atların çektiği altın koşumlu arabadan indiğinde, Fransa'ya giden transatlantiğin yanaştığı rıhtımdaydı. Florentino Ariza, topluluk içinde birçok kez gördüğü gibi arabadan inerken gördü onları. Kusursuzdular. Yanlarında daha şimdiden büyüyünce nasıl olacağını bilecek bir biçimde eğitilmiş oğulları, çocukken nasıl büyüyünce de öyle olacaktı. Doktor Juvenal Urbino şapkasını çıkararak selamladı Florentino Ariza'yı. Hollanda'yı fethetmeye gidiyoruz. Fermina Daza başıyla hafifçe selam verdi. Florentino Ariza da şapkasını çıkararak hafifçe eğildi. Fermina Daza, vakitsiz dazlaklığın yıkımından ötürü en küçük bir acıma belirtisi göstermeksizin baktı ona. Onu nasıl görüyorsa öyleydi. Hiç tanımadığı birinin gölgesi. Florentino Ariza da pek parlak günler geçirmiyordu. Gün geçtikçe artan işlerini, gece kaçamaklarının yorgunluklarına, yılların ölümcül dinginliğine Transito Ariza'nın hastalığı eklenmişti. Belleği tüm anılardan arınmış, bomboş olmuştu sanki. O denli ki bazen ona dönüp her zamanki koltukta oturmuş kitap okuduğunu görünce "Kimin oğlusun sen?" diye soruyordu şaşarak. Florentino Ariza her zaman doğru yanıtlıyordu onu ama o hemen sözünü kesiyordu. "Söylesene oğlum," diye soruyordu ona. "Ben kimim?" Öyle şişmanlamıştı ki yerinde kıpırdayamıyordu. Günlerini artık satılacak hiçbir şeyin kalmadığı tuhafiyeci dükkanında ilk horozlar öter etmez kalkıp ertesi gün ortalık aydınlanıncaya dek süslenip püslenmekle geçiriyordu. Ancak birkaç saatçik uyuyordu çünkü. Başına çiçekten taçlar takıyor, dudaklarını boyuyor, yüzünü, kollarını pudralıyor, sonra da yanında kim varsa nasılım diye soruyordu ona. Komşular hep aynı yanıtı beklediğini biliyorlardı. Cucaracita Martinez'sin sen. Bir çocuk masalından kaptığı bu kimlik hoşuna giden bir kimlikti. Koltuğunda sallanıyor, pembe kuş teleklerinden yapılmış bir yelpaze ile yelpazeleniyor, sonra gene baştan başlıyordu. Kağıttan çiçeklerden yapılmış bir taç, gözlerinde sürme, dudakları boyalı, yüzünde kat kat pudra. Sonra yine yanında kim varsa olsun. Nasılım? Komşuların maskarası haline gelince Florentino Ariza bir gecede eski tuhafiyeci dükkanının tezgahıyla dolaplarını söküp sokak kapısını kapattı. Yatak odasını onun Cucaracita Martinez'in yatak odasını anlattığı gibi düzenledi. Transito Ariza kim olduğunu bir daha hiç sormadı. 12. Leon amcanın öğüdüyle ona bakmak için yaşlı bir kadın buldu. Ama zavallıcık hep uykuda gibiydi. Zaman zaman da kim olduğunu unutmuş gibi görünüyordu. Öyle ki Florentino Ariza işten çıkar çıkmaz annesini uyutana dek evde kalıyordu. Tüccar kulübüne domino oynamaya gitmiyordu. Olimpia Zuleta ile o korkunç buluşmasından sonra yüreğinin derinlerinde bir değişiklik olduğundan görüşmeyi sürdürdüğü birkaç eski arkadaşını da aramadı bir süre. Yıldırım gibi olmuştu. Florentino Ariza, insanı hastalıktan yeni kalkmışa döndüren o Ekim fırtınalarından birinde, 12. Leon amcayı evine bıraktıktan sonra arabanın penceresinden baştan başa fırfırlı bir organize giysi giymiş bir gelinciği andıran oynak bir küçük kız gördü. Şaşkınlık içinde oradan oraya koşuyordu. Çünkü rüzgar şemsiyesini kapmış denize doğru sürüklemişti. Florentino Ariza onu arabasına aldı, evine kadar götürmek için yolunu değiştirdi. Açık denize karşı yaşanabilir duruma getirmiş, güvercin kümesleriyle dolu bahçesi ta sokaktan görünen eski bir kulübeydi bu ev. Yolda kız bir yıldan kısa bir süre önce gezici bir çanak çömlek satıcısıyla evlendiğini anlattı. Florentino Ariza şirketinin gemilerinde çeşit çeşit satılık ıvır zıvırla dolu sandıkları boşaltırken ya da ırmak gemilerinde annelerin yeni doğmuş bebeklerini taşımak için kullandıklarına benzer sorgun dallarından örülmüş bir yığın güvercinle dolu bir kafeste birkaç kez görmüştü adamı. Olimpia Zuleta yaban arısı gillerdenmiş gibiydi. Yalnızca yüksek kalçaları, ince bedeninden ötürü değil, her şeyiyle. Bakır tellerini andıran saçları, çilleri, birbirinden olağandan uzak yuvarlak canlı gözleri, yalnızca zekice ve eğlenceli şeyler söylerken kullandığı hoş tınılı sesiyle. Florentino Ariza'ya çekici olmaktan çok zarif göründü. Kocası, kaynatası ve ailenin öteki bireyleriyle birlikte yaşadığı evine bırakır bırakmaz da onu unuttu. Birkaç gün sonra rıhtımda kocasını bu kez mal boşaltırken değil yüklerken gördü. Gemi demir alırken Florentino Ariza kulağının dibinde şeytanın sesini işitti. O gün öğleden sonra 12. Leon amcayı bıraktıktan sonra rastlantıymış gibi Olimpia Zuleta'nın evinin önünden geçti. Çitin üstünden ürkmüş güvercinlere yem verirken gördü onu. Arabadan çitin üstünden seslendi. Güvercinin tanesi kaça? Kız tanıdı onu neşeli bir sesle yanıtladı. Güvercinler satılık değil. Florentino Ariza sordu. Peki bir tane almak için ne yapmam gerekiyor? Güvercinlere yem vermeyi sürdürerek yanıtladı kız. Güvercinlerin sahibi sağanağa yakalandığı zaman onu arabanıza almanız gerekiyor. Böylece Florentino Ariza, Olimpia Zuleta'nın bir gönül borcu armağanıyla döndü eve o gece. Bir ayında maden bir halka olan bir posta güvercini. Ertesi gün öğleden sonra tam yemek saatinde güvercinlerin güzel sahibesi armağan ettiği güvercinin güvercinliğe geri döndüğünü gördü, kaçtığını sandı. Ama incelemek için onu eline alınca halkaya sarılı bir kağıt parçasının farkına vardı. Bir aşk ilanı. Florentino Ariza ilk kez yazılı bir iz bırakıyordu. Sonda olmayacaktı bu. Bu kez sakınımlı davranıp kağıdı imzalamamışsa da. Ertesi gün öğleden sonra bir çarşamba günü tam eve girerken bir sokak çocuğu güvercini bir kafes içinde ezbere okuduğu bir haberle birlikte geri getirdi onu. Güvercinli bayan gönderiyordu bunu. Kaçmasın diye lütfen güvercini kafeste kapalı tutmasını, kaçacak olursa bir daha onu geri göndermeyeceğini söylüyordu. Florentino Ariza bunu nasıl yorumlayacağını bilemedi. Ya güvercin kağıdı yolda kaybetmişti, ya güvercinci yeniden geri göndersin diye yollamıştı. Ama bu üçüncü şıkta doğal olan güvercini bir yanıtla geri göndermesiydi. Cumartesi sabahı uzun uzun düşündükten sonra Florentino Ariza güvercini imzasız bir mektupla geri gönderdi. Bu kez ertesi günü beklemek zorunda kalmadı. Aynı gün öğleden sonra aynı çocuk bir başka kafesin içinde getirdi onu. Bir de haber. Kaçan güvercini bir kez daha geri gönderiyordu. Önceki gün kibarlık olsun diye geri göndermişti onu. Şimdi ise acıdığından gönderiyordu. Ama bu kez doğruydu. Yine kaçarsa bir daha göndermeyecekti onu. Transito Ariza geç saatlere dek güvercinle oyalandı. Onu kafesten çıkarttı, kollarını salladı. Ninniler söyleyerek uyutmaya çalıştı. Sonra birden ayağındaki halkada bir kağıt parçacığı olduğunu gördü. Tek bir dize yazılıydı. İmzasız mektupları kabul etmem. Florentino Ariza ilk serüvenin doruk noktasıymış gibi yüreği çılgınca çarparak okudu onu. O gece sabırsızlıktan sıçrayıp durduğu için güçlükle uyudu. Ertesi gün erkenden işe gitmeden adını açık seçik yazarak imzaladığı bir aşk pusulasıyla güvercini bir kez daha uçurdu. Halkaya bir de gül iliştirmişti. Bahçesinin en taze, en göz kamaştırıcı, en güzel kokulu güllerinden. Pek kolay olmadı. 3 aylık bir kuşatmadan sonra güvercinlerin güzel sahibi aynı yanıtı veriyordu hala. Ben o kadınlardan değilim. Ama mesajları kabul etmekten, Florentino Ariza'nın rastlantı süsü verdiği buluşmalara koşa koşa gitmekten de vazgeçmedi. Florentino Ariza tanınmayacak hale gelmişti. Sorumluluklarını hiçbir zaman üstlenmemiş olan, en aşka susamış ama aynı zamanda en aşağılık aşık, hiçbir şey vermeyen, hep almak isteyen, hiç kimsenin yüreğinde iz bırakmasına izin vermeyen adam. O gizli avcı, sokaklara döküldü. Ona yaylım ateşi açar gibi imzalı mektuplar yağdırıyor, baştan çıkarıcı bir armağanlar gönderiyor. Güvercinci kadının evinin çevresinde sakınımsızca dönenip duruyordu. Hatta 2 kez kocası ne yolculukta ne de işteyken ilk aşkından bu yana ilk kez yüreğinin bir okla delindiğini hissediyordu. İlk karşılaşmalarından 6 ay sonra rıhtımda boyanmakta olan bir ırmak gemisinin kamarasında buluştular sonunda. Olağanüstü bir öğleden sonra oldu. Olimpia Zuleta şenlikte bir güvercinci kadın gibi keyifle sevişiyordu. Birkaç saat yatakta çıplak uzanıp dinlenmek hoşuna gidiyordu. Sevişmenin kendisi kadar seviyordu bunu. Kamara sökülmüş, yarı yarıya boyanmıştı. Mutlu bir öğle sonunun anısıyla birlikte tanışacağı hoş bir terebentin kokusu vardı. Birden Florentino Ariza alışılmadık bir esinle yatağın yanında elinin erişebileceği bir yerde duran bir kıpkırmızı boya kutusunun kapağını açtı. İşaret parmağını batırıp güzel güvercinin karnının üstüne güneye doğru kanlı bir ok çizip üstüne bir tümce yazdı. Bu amcık benimdir. Aynı akşam Olimpia Zuleta yazıyı unutup kocasının önünde soyundu. O geceliğini giyerken kocası tek sözcük söylemedi. Soluk alıp verişi bile değişmedi. Banyoya gidip tıraş usturasını aldı. Bir vuruşta gırtlağını kesti. Florentino Ariza olayı ancak günlerce sonra kaçan koca yakalanıp gazetelere cinayeti için nasıl işlediğini anlattığı zaman öğrendi. Yıllarca imzalı mektupları ürpererek düşündü. Gemilerde çalıştığından kendisini çok iyi tanıyan katilin hapisteki yıllarını hesapladı. Ama gırtlağına ustura dayanmasından ya da kopacak rezaletten çok bir şanssızlık eseri ihanetinin Fermina Daza'nın kulağına gitmesinden korkuyordu. Bu bekleyiş yılları sırasında bir gün Transito Ariza'nın bakıcısı kadın, mevsimsiz bir sağanak yüzünden çarşıda umduğundan uzun kalmış, döndüğünde ölü bulmuştu onu. Salıncaklı koltuğa oturmuş, her zamanki gibi yüzü gözü boyalı, başında çiçekler, gözleri öyle canlı, gülümseyişi öyle hınzırcaydı ki, bakıcısı ancak birkaç saat sonra farkına varmıştı ölmüş olduğunun. Kısa bir süre önce yatağın altına gömülü küplerdeki altınlarla değerli taşları mahallenin çocukları arasında bölüştürmüş, bunlarla şeker alabileceklerini söylemişti onlara. Bu taşların en değerlilerinin bazıları sonradan bulunamadı. Florentino Ariza hala kolera günlüğü gömütlüğü diye bilinen eski La Mano de Dio çiftliğine gömdü onu. Mezarının üstüne de bir gül fidanı dikti. Mezarlığa yaptığı ilk ziyaretlerinden beri Florentino Ariza, Olimpia Zuleta'nın annesinin mezarının çok yakınında gömülü olduğunu fark etmişti. Mezar taşı yoktu. Adı ve doğum ölüm tarihleri taze betonun üstüne parmakla yazılmıştı. Florentino Ariza bunun kocasının kanlı bir şakası olabileceğini dehşetle düşündü. Gül fidanı çiçek açınca bir gül koparıp kimse görmesin diye çevresine bakınarak mezarının üstüne bıraktı. Daha sonra annesinin mezarı üstündeki gül fidanından kopardığı bir dalı onunkinin üstüne dikti. İki fidan da öyle neşeli serpilip büyüyorlardı ki Florentino Ariza dal budak sallamalarını önlemek için makasla başka bahçe araç gereci getirip onları budamak zorunda kaldı. Ama başa çıkmaya gücü yetmedi. Birkaç yıl içinde iki gül fidanı yabanıl otlar gibi mezarlar arasına yayıldı. Kolera mezarlığının adı da bundan böyle gül mezarlığı oldu. Ta ki halkın sağduyusundan daha az gerçekçi olan bir belediye başkanı bir gecede gül fidanlarını söküp mezarlığın giriş kemerinin üstüne bir yazı asıncaya dek. Genel mezarlık. Annesinin ölümü Florentino Ariza'yı yeniden çılgınca uğraşlarına yazgılı kıldı. İş her zamanki sevgilileriyle dönüşümlü buluşmalar, tüccar kulübündeki domino partileri, hep aynı aşk kitapları, mezarlığa pazar kıyafetleri. Alçaltıcı, korkulu ama onu yaşının bilincine varmaktan koruyan paslanmış alışkanlıklar. Ama bahçıvan makasının gül fidanlarına yenik düştüğü Aralık ayında bir pazar günü, yeni çekilmiş elektrik tellerinin üstünde kırlangıçları görünce ansızın annesinin ölümünün, Olimpia Zuleta'nın öldürülüşünün, Fermina Daza'nın onu sonsuza dek seveceğini bildiren bir mektup gönderdiği o uzak Aralık gününün üstünden nice zaman geçtiğini bilince fark etti. O ana dek zaman kendisi için değil, yalnızca başkaları için geçiyormuş gibi davranmıştı. Daha bir hafta önce sokakta kendi yazdığı mektuplar sayesinde evlenen çiftlerden birine rastladı ve vaftiz babalığını yaptığı en büyük oğullarını tanımadı. Tedirginliğini alışılagelmiş bir şaşkınlıkla gizledi. Vay canına, koca adam olmuşsun sen. Hiç değişmemişti Florentino Ariza. Bedeni ona ilk uyarı belirtileri göstermeye başladıktan sonra bile, çünkü çabuk hastalanan kimseler gibi taş gibi sağlıklıydı. Transito Ariza hep söylenirdi. Oğlumun geçirdiği tek hastalık kolera değil. Kolerayı aşkla karıştırıyordu kuşkusuz. Üstelik belleği daha karışmaya başlamadan önce. Ama yine de yanılıyordu çünkü oğlu gizli gizli 6 kez bel soğukluğu geçirmişti. Doktoru bunların yitirdiği her savaşın ardından yeniden ortaya çıkan tek bir hastalık olduğunu söylese de. Bundan başka bir kez çıban, 4 kez sihir çıkartmış, 6 kez de mayasıl olmuştu. Ama hiçbir erkek hastalıktan saymazdı bunları. Tersine savaş ganimetleriydi bunlar. Kırkını doldurur doldurmaz bedeninin çeşitli yerlerinde anlatılamaz acılarla doktora koşmak zorunda kalmıştı. Uzun muayenelerden sonra doktor şöyle demişti ona. Yaşın gereği bunlar. Bütün bunların kendisiyle bir ilişkisi olup olmadığını bile sormaksızın dönüyordu eve hep. Geçmişe gönderme yaptığı biricik şey Fermina Daza ile geçirdiği aşkıydı. Yaşamında hesaba kattığı şeyler yalnızca Fermina Daza ile ilgili olan şeylerdi. Böylece elektrik tellerine konmuş kırlangıçları gördüğü gün geçmişi en eski anılarından başlayarak gelip geçti gözlerinin önünden. Gel geç aşkları, bir yöneticilik makamı elde edebilmek için aşmak zorunda kaldığı sayısız engeller, Fermina Daza ile her şeyin ötesinde ve her şeye karşın birbirlerinin olacakları konusundaki şaşmaz kararlılığa onu iten yığınla olayı geçirdi aklından. Ancak o zaman anladı yaşamının geçip gitmekte olduğunu. Bağırsaklarında dolaşan buz gibi bir ürpertiyle sarsıldı. Gözleri karardı, yaşlılığın ilk pençesiyle yere düşmemek için bahçe araç gerecini bırakarak mezarlığın duvarına dayanmak zorunda kaldı. Allah kahretsin dedi kendi kendine yılgın. Tam 30 yıl olmuş. 23. ayrımın sonu sayfa 249.